24. ayrım. Tren vagonu neredeyse boştu. Sadece koltuk sıralarına saçılmış olan birkaç tanecik insan vardı. Arka tarafa gitti ve bir köşeye sindi. Hemen başını çevirip yanağını pencereye yapıştırdı. Sayfiye yerinden geçmesini izledi. Yine Hudson nehrini inceleyebileceği tarafta oturuyordu. Ricky kendini bir zamanlar tehlikeli akıntıların ve sığlıkların sağlam ve önemli işareti olan, ama şimdi savunmasız ve sürüklenmiş hal alan, bağlı olduğu yerden ipleri kopartılmış bir şamandıra gibi hissediyordu. Doktor Lewis'e yaptığı yolculuktan tam olarak ne çıkaracağını bilemiyordu. Bir tür ilerleme kaydettiğine inanıyordu ama bunun ne tür bir ilerleme olduğundan emin değildi. Başarıya ve peşinde olan adama olan bağını teşhis etmeye, nehrin yukarısına gitmeden önceki durumundan daha fazla yakınlaşmış hissetmiyordu. Sonradan düşününce bunun doğru olmadığını fark etti. Problemin kendisi ve doğru anılar arasında zihinsel bir blok olduğunu anlamıştı. Ne kadar uzanırsa uzansın doğru hasta ve doğru ilişki ulaşamayacağı bir yerde gibiydi. Bir şeyden emindi, hayatındaki doğruların hepsi konu dışındaydı. Yapmış olduğu ve Rumpelstiltskin'in öfkesinin özünde yatan hata psikiyatri ve psikanaliz dünyasına ilk girişinde meydana gelmişti. Daha fakirleri tedavi etmek gibi zor ve sinir bozucu bir görevi bırakıp zihinsel olarak tatmin edici bir görev olan zeki ve varlıklı insanları tedavi etmeye geçtiği anda meydana gelen bir hataydı. Tanıdığı bir doktorun hastaları için kullandığı isim gibi. Nevrotik zenginler, endişe kaynakları. Bu düşünce onu öfkelendirdi. Genç adamlar hata yapar. Bu her meslekte kaçınılmaz bir şey. Artık genç değildi ve aynı hatayı her neyse onu yapmazdı. 20 yıl önce yapmış olduğu ve aynı şartlarda olan, onlarca doktorun yaptığı seçimlerden farklı olmayan bir tercihten sorumlu tutulduğu fikri onu çileden çıkarıyordu. Bu mantıksız ve adaletsiz gibi geliyordu. Ricky meydana gelmiş olan her şeyden ötürü bu kadar hırpalanmış olmasaydı, bu mesleğin tümünün aşağı yukarı insan ruhuna verilmiş olan yaraların zaman içinde şiddetlendirdiği kavramına dayandığını anlamış olabilirdi. Yaraları hep tazeliyordu. Asla iyileştirmiyordu. Tren camının dışında nehir yanlarından akıp gidiyordu. Bir sonraki hamlesinin ne olacağı konusunda aciz kalmıştı. Ama bir şeyden emindi. Dairesine geri dönmek istiyordu. Sadece bir anlık bile olsa güvenli bir yerde olmak istiyordu. Ricky tüm yolculuk boyunca neredeyse transtaymış gibi camdan bakmaya devam etti. Çeşitli duraklarda neredeyse hemen hemen hiç başını kaldırıp bakmadı ve koltuğunda neredeyse hiç kıpırdamadı bile. Şehirden önceki son durak Croton'un Hudson'du. Pensilvanya istasyonuna yaklaşık 15 dakikaydı. Tren vagonunun hala %90'ı boştu. Düzinelerce boş koltuk vardı. Dolayısıyla Ricky arkasından başka bir yolcunun gelip yanında ayağa takılıp koltuğa şiddetli bir gümbürtüyle düşmesine şaşırdı. Ricky afallamış biçimde hızlıca döndü. "Merhaba doktor," dedi avukat Merlin enerjik bir şekilde. "Bu koltuk dolu mu?" 16. Bölüm. Merlin treni yakalamak için son birkaç metreyi koşmak zorunda kalmış bir adam gibi biraz nefes nefese kalmıştı ve yüzü de biraz kızarmıştı. Alnında ince bir ter şeridi dikkat çekiyordu ve ceketinin göğüs cebine uzanıp bir mendil çıkarıp bununla yüzünü sildi. "Neredeyse treni kaçırıyordum," diye gereksiz bir açıklama yaptı Merlin. "Daha fazla spor yapmalıyım." Ricky soru sormadan önce durup derin bir nefes aldı. "Neden buradasın?" Bulunduğu koşullar altında bunun saçma bir soru olduğunu bilmesine rağmen. Avukat yüzünü mendille kurulama işlemini bitirdi. Ardından mendili kucağına açtı ve katlayıp cebine geri koymadan önce iyice düzeltti. Ardından deri evrak çantasını ve küçük su geçirmez seyahat çantasını ayaklarının olduğu bölüme yerleştirdi. Boğazını temizledi ve yanıtladı. "Neden mi? Sana cesaret vermek için Doktor Starks. Seni cesaretlendirmek için." Ricky avukatın ortaya çıktığında duyduğu ilk şaşkınlığının gitmiş olduğunu fark etti. Yanında oturan adama daha yakından bakabilmek için koltuğunda biraz kaydı. "Bana daha önce yalan söyledin. Yeni adresine gittim." Avukat biraz şaşırmış görünüyordu. "Yeni ofise mi gittin?" Konuştuktan hemen sonra senden haberleri bile yoktu. Binadaki kimsenin haberi yoktu. Ve kesinlikle Merlin adında birine kiraladıkları boş ofisleri de yoktu. Öyleyse sen kimsin Bay Merlin? Kimsem kimim dedi. Bu hiçbir işine yaramaz. Evet dedi Ricky sertçe. Hiçbir işe yaramaz. Ve biraz kafa karıştırıcı. Neden konuştuktan sonra benim yeni ofisime gittin? O ziyaretin amacı neydi Doktor Starks? Merlin konuşmasına devam ederken tren biraz hızlandı, biraz sallanıyordu. Ve bu nedenle iki adamın omuzları rahatsız edici bir yakınlıkta birbirine sürtünüyordu. Çünkü olduğunu söylediğin kişi olduğuna inanmadım. Ne de söylediğin herhangi bir şeye. Kısa sürede doğruluğunu meydana çıkardığım şüpheler. Çünkü kart vizitinde yazılı olan adrese gider gitmez. Sana bir kart mı verdim? Merlin kafasını salladı ve zorla gülümsedi. Taşınma gününde mi? Bu çok şey açıklıyor. Evet dedi Ricky sinirlenerek. Verdin. Eminim bunu hatırlıyorsundur. Zor bir gündü. Kafa karıştıran bir gün. Ne derler? Ölüm, boşanma ve taşınma kalbiniz için stresli olaylardır. Bahse varım akıl sağlığına da öyledir. Öyle duydum. Sipariş verdiğim kart vizitlerin ilk bölümü matbaadan üzerlerine yanlış adres basılmış olarak geldi. Yeni ofisler bir blok ötede. Dükkandaki bir arkadaş bir sayıyı yanlış almış ve maalesef hemen anlamadık. Hatayı fark edene kadar bir düzineye yakın dağıtmış olmalıyım. Bu tür şeyler hep olur. Anladığım kadarıyla zavallı adamı işten atmışlar. Çünkü matbaa tüm siparişi çöpe atıp yeni kart vizit basmak zorunda kalmış. Merlin ceketine uzandı ve küçük deri bir kart vizit cüzdanı çıkardı. Al dedi. Bu doğru kart vizit. Kart viziti Ricky'ye uzattı. Ricky kart vizite aptalca baktı ve eliyle geri çevirdi. Sana inanmıyorum dedi Ricky. Söyleyeceğin hiçbir şeye inanmayacağım. Ne şimdi ne de hiçbir zaman. Ayrıca birkaç gün önce Times gazetesindeki mesajla dairemin önündeydin. Bu kişinin sen olduğunu biliyorum. Dairenin önünde mi? Ne kadar garip. Bu ne zamandı? Sabahın 5'inde. Garip. Ben olduğumdan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Gazete dağıtıcısı ayakkabılarını kusursuz tarif etti ve senden geriye kalanları da öyle. Merlin yine kafasını salladı. Ricky'nin ilk görüşmeden hatırladığı kediye benzer bir sesle gülüyordu. Bu avukatın köşeye sıkıştırılmaması için yeterince hilekar kalabilmesine duyduğu özgüvenin sesiydi. Bir avukat için önemli bir kabiliyet. Sanırım dış görünüşümün benzersiz olduğunu düşünmek istiyorum Doktor Starks. Ama gerçeklerin daha sıradan olduğunu düşünüyorum. Ayakkabıların ne kadar güzel olsalar da düzinelerce dükkandan satın alınabilir. Ve Manhattan'ın şehir merkezinde de pek nadir değiller. Takım elbiselerim şehirde bolca bulunan mavi ince çizgili hazır giyim ürünlerinden. Güzeller ama yine de senin ve cebinde $500 olan herkes için elde edilebilir. Belki de yakın gelecekte özel terzide diktirenler takımına katılırım. O tarafa geçme amacım var. Ama en azından şimdilik ayak takımı için olan 4. kattaki erkek kıyafet bölümündeyim. Bu gazete dağıtıcısı yüzümü tasvir edebildi mi? Eyvah, ya seyrekleşen saçlar? Hayır mı? Yüzündeki ifadeden cevabın bu olduğunu söyleyebilirim. Profesyonel anlamda yapılacak yoğun tahkik altında birisini yapmış olduğunu düşündüğün herhangi bir kimlik saptamasının ayakta kalabileceğinden şüpheliyim. Elbette ki bu seni tamamıyla ikna eden bir kimlik saptaması. Ben daha çok mesleğinin bir yan ürünü olduğunu düşünüyorum doktor. İnsanların söylediklerini dinliyorsun ve fazla değer veriyorsun. Söylenen kelimeleri bir nevi gerçeğe ulaşma aracı olarak görüyorsun. Ben onları daha çok gerçekleri engelleme yöntemi olarak görüyorum. Avukat Ricky'yi yarım bir gülüşle süzdü, ardından ekledi. Baskı altında gibisin doktor. Bunu sen daha iyi bilirsin Bay Merlin. Çünkü bunu yaratan ya sensin ya da işverenin. Daha önce söylemiş olduğum gibi beni senin faydalandığın genç bir bayan tuttu doktor. Gerçekten beni seninle irtibata geçiren bu oldu. Tabii biliyor musun Bay Merlin dedi Ricky. Sesi öfkenin ilk sert tonlarına kaymaya başlamıştı. Ne yapmalısın biliyor musun? Git kendine başka bir koltuk bul. Bu koltuk kullanılıyor. Ben kullanıyorum. Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Bana seni yaptığın kadar çok yalan söylenmesini sevmiyorum ve yalanlarını daha fazla dinlemeyeceğim. Bu trende oturulacak bir sürü başka yer var. Ricky neredeyse boş olan vagona sinirle işaret etti. Şunlardan birine geç ve beni rahat bırak ya da en azından bana yalan söylemeyi kes. Merlin kımıldamadı. Bu akıllıca olmaz dedi usulca. Belki de akıllıca davranmaktan sıkıldım dedi Ricky. Belki düşünmeden davranmalıyım. Şimdi beni rahat bırak. Avukatın bu istek üzerine harekete geçeceğini beklemiyordu. Bu şekilde mi davrandın diye sordu Merlin akıllıca. Önermiş olduğum gibi bir avukatla irtibata geçtin mi? Kendini ve sahip olduklarını davadan ve utançtan korumak için adımlar attın mı? Seçimlerinde zekice ve akıllıca davrandın mı? Adımlar attım diye cevap verdi Ricky. Bunun doğru olduğundan emin değildi. Avukat ona belli ki inanmıyordu, gülümsedi. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman belki bir uzlaşma hakkında konuşabiliriz. Sen, avukatın ve ben. Ricky sesini alçalttı. Uzlaşma talebinin ne olduğunu biliyorsun değil mi Bay Merlin? Ya da gerçek ismin her neyse. Üzerinde durmakta ısrar ettiğiniz saçmalıklardan geçip bu trende olma ve yanımda oturma nedenine gelebilir miyiz lütfen? Ah Doktor Starks, sesinizde aynı zamanda bir ümitsizlik olduğunu fark ettim. Peki Bay Merlin, sence ne kadar zamanım kaldı? Zaman, Doktor Starks, zaman. Neden ihtiyacınız kadar zaman? Ya giderek ya da yalan söylemeyi keserek zamanımı uzat, Bay Merlin. Ne demek istediğimi biliyorsun. Merlin Ricky'ye yakından baktı, pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Kendini beğenmiş gülüşüne rağmen yanı sıra bir yapmacıklık akıyordu. Pekala doktor, tik tak tik tak, son soruna cevap şudur. Sanırım bir haftadan az bir süren kaldı. Ricky derin derin nefes alıyordu. İşte bu gerçekçi bir cümle. Nihayet, sen kimsin? Kim olduğum önemli değil, sadece başka bir küçük oyuncu daha. Bir iş yapması için tutulan biri ve kesinlikle olmamı umduğun kişi ben değilim. O zaman neden buradasın? Sana söylemiştim, cesaretlendirmek için. Peki o zaman dedi Ricky kesin bir ses tonuyla, cesaretlendir beni. Merlin bir anlığına düşünüyor gibi göründü ve ardından cevap verdi. Doktor Spock'ın Bebek ve Çocuk Bakımı kitabında bir cümle var. Bu cümlenin şu ana uygun olduğunu düşünüyorum. O kitabı okuma vesilem olmadı hiç dedi Ricky acı acı. Cümle şu. Bildiğini sandığından daha çok şey biliyorsun. Ricky durdu, alaycı bir cevap vermeden önce düşündü, taşındı. Harika, mükemmel, bunu aklımda tutacağım. Senin için faydalı olur. Ricky buna cevap vermedi, cevap vermek yerine. Mesajını ilet, neden iletmiyorsun? Ne de olsa nihayetinde sen busun değil mi? Haberci çocuk, hadi devam et, benim sayemde almak istediğin nedir? Önem doktor, sürat, hız. Niçin? Onları kafana sok dedi Merlin sırıtarak. Garip bir argoya kaçıyordu. İkinci sorunu yarınki gazetede sorman gerekiyor. İlerlemelisin doktor. Vakit tam anlamıyla harcanmasa da en azından uçup gidiyor. İkinci soruyu henüz bulamadım dedi Ricky. Avukat yüzünü biraz astı, oturduğu koltukta rahat değil gibiydi. Ya da diş ağrısının başlayacağını anlamış gibiydi sanki. Bu korkuydu dedi. Bazı etki alanlarına göre. Dolayısıyla seni biraz dürtecek karar. Merlin aşağı uzandı ve ayaklarının altında olan deri bir evrak çantasını kucağına doğru kaldırdı. Kucağına koydu ve açtı. Ricky içinde bir dizüstü bilgisayar, birkaç sarı zarf ve bir cep telefonu olduğunu gördü. Aynı zamanda kılıfında duran küçük mavi yarı otomatik bir silah vardı. Avukat tabancayı kenara itti. Ricky'nin silaha baktığını görünce sırıttı ve telefonu aldı. Kapağını açtı. Günümüz modern dünyasında çok yaygın olan o eşsiz yeşil elektronik ışığı parladı. Ricky'ye döndü. Bu sabahtan kafanda kalan bir soru işareti yok muydu? Ricky konuşmadan önce silaha bakmaya devam etti. Neyi kastediyorsun? Bu sabah trene giderken yolda ne gördün? Ricky duraksadı, Merlin, Virgil ya da Rumpelstiltskin'in doktora yapmış olduğu ziyaretten haberdar olduklarını bilmiyordu. Ama sonra aniden biliyor olmaları gerektiğini anladı çünkü Merlin'i onunla karşılaşması için trene başka türlü denk getiremezlerdi. ''Ne gördün?'' diye sordu Merlin tekrar. Ricky'nin yüzü ifadesiz, sesi sertti. Bir kaza diye cevap verdi. Avukat başını sallayarak onayladı. Bundan emin misin doktor? Evet. Kesinlik ne kadar acayip bir kibir, dedi Merlin. Bir avukatın bir psikanalistten üstün olan avantajı kesinliklerden uzak bir dünyada çalışmasıdır, dedi Merlin. Bunun yerine ikna dünyasında yaşıyoruz. Ama şimdi düşününce belki de senin için o kadar farklı değildir doktor. Ne de olsa sen de bazı şeylere ikna olmuş değil misin? Sadede gel. Avukat yine gülümsedi. Bunun hastalarında asla kullanmadığım bir deyim olduğu iddiasına varım. Sen benim hastam değilsin. Doğru. Demek bir kaza gördüğüne inanıyorsun. Kim? Ricky adamın Dr. Lewis hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu konusunda emin değildi. Her şeyi biliyor olması mümkündü. Hiçbir şey bilmiyor olması da mümkündü. Ricky sessiz kaldı. Avukat sonunda soruyu cevapladı. Bir zamanlar güvendiğin ve tanıdığın ve şu anki durumunla ilgili sana yardımcı olabileceği umuduyla ziyaretine gittiğin birisiyle ilgili. Al, telefonu birkaç numara tuşladı ve ardından cep telefonunu Ricky'ye verdi. Sorununu çöz. Çalışması için gönder tuşuna bas. Ricky tereddüt etti, ardından telefonu aldı ve söyleneni yaptı. Telefon bir kez çaldı, ardından bir ses cevapladı. Eyalet polisi Reinbeck, memur Johnson, nasıl yardımcı olabilirim? Ricky o kadar uzun sustu ki memurun sesi daha önce söylediklerini tekrar etti. Eyalet polisi alo ve ardından konuştu. Merhaba memur bey, ben Dr. Frederick Starks. Bu sabah River Caddesi'nden giderken görünüşe göre bir kaza vardı. Tanıdığım birisinin kazaya karışmış olmasından endişeleniyorum. Ne olduğuyla ilgili bana bilgi verebilir misiniz? Memurun cevabı meraklı ama sertti. River Caddesi'nde bu sabah. Evet, dedi Ricky. Sapakta trafiği yönlendiren bir memur vardı. Bugün mü diyorsunuz? Evet, 2 saati geçmemiştir. Üzgünüm doktor ama bu sabah herhangi bir kazayla ilgili raporumuz yok. Ricky sertçe yaslandı ama gördüm mavi bir Volvo, kurbanın adı Dr. William Lewis, River Caddesi'nde yaşıyor. Bugün değil, hatta haftalardır buralarda hiç trafik kazası soruşturması olmadı. Ki bu yaz zamanı içinde biraz alışılmadık bir durum. Ve ben sabah saat 6'dan beri raporlama görevindeyim. Dolayısıyla ambulans veya polis aramaları benden geçerdi. Gördüğünüzden emin misiniz? Ricky derin bir nefes aldı. Yanlış gördüm herhalde. Teşekkürler memur bey. Sorun değil, dedi adam. Telefonu kapattı. Ricky'nin başı hızla dönüyordu. Ama gördüm diye başladı. Merlin kafasını salladı. Ne gördün? Gerçekten düşün Doktor Starks. Dikkatlice düşün. Bir memur gördüm. Devriye arabasını gördün mü? Hayır. Ayakta dikiliyordu, trafiği yönlendiriyordu ve dedi ki, dedi. Ne kadar güzel bir deyim. Demek dedi. Bir şey ve sen de gerçek olarak kabul ettin. Biraz memur gibi giyinmiş bir adam gördün ve onlardan birinin olduğunu varsaydın. Kavşaktayken başka arabaları da yönlendirdiğini gördün mü? Ricky kafasını sallamak için zorladı. Hayır. O şapkalardan takan herhangi biri olabilirdi. Üniformasını ne kadar dikkatli inceledin. Ricky genç adamı gözünün önüne getirdi ve hatırladığı şey adamın ayı Smokey şapkasının altından bakan gözleriydi. Başka ayrıntılar da hatırlamaya çalıştı ancak hatırlayamadı. Bir eyalet polisi gibi görünüyordu, dedi Ricky. Gibi görünmek pek bir anlam ifade etmiyor. Ne senin işinde ne benim doktor, dedi Merlin. Şimdi orada bir kaza olduğundan ne kadar eminsin? İtfaiye arabası, başka polis ya da yardım ekipleri, siren sesleri duydun mu? Ya helikopter pervanesinin çıkardığı sesi? Hayır. Demek önceki gün yakından tanıdığın birisinin bir kazaya karışmış olduğunu söyleyen adama inandın. Fakat daha da ileri gidip bunu kontrol etme ihtiyacı duymadın, öyle mi? Trene yetişmek için adeta kaçtın. Çünkü şehre dönmen gerektiğine inanıyordun, doğru mu? Ama asıl önceliğin neydi? Ricky cevap vermedi. Ama bildiğin kadarıyla yolun aşağısında gerçekte bir kaza yoktu.